Maliye politikası blok 3. Klasik dönemde kabul edilen varsayımların ve sistemin bu varsayımları doğrular nitelikte işlemesine bağlı olarak, devlet sadece küçük ve denk bütçe ile kamu hizmetlerini yerine getiren bir tür bekçi devlet ya da jandarma devlet işlevi ile sınırlı tutulmuştur. Ancak, zamanla sermaye birikimi güçlenip parasal işlemlerin görüldüğü borsaların ortaya çıkmasıyla konjonktür dalgaları şiddetlenmiş ve sıklaşmıştır. Sermaye birikim süreci, bu gelişmelerle kapitalist sistemi 1929 büyük buhranına taşıdığında ise artık klasiklerin savunduğu devletin ekonomiye uzak durması görüşü geçerliliğini yitirmeye yüz tutmaya başladı. Çünkü, yaşanan sorunlara klasik yaklaşımlar yanıt üretemez oldu. Klasik yaklaşım iki bakımdan önemlidir. İlk olarak klasik yaklaşım, kapitalist sistemi en saf hali ve ekonomik aktörlerin karşılıklı rol ve işleyişleri ile ele alması yönünden önemlidir. Sermayenin henüz büyük güce kavuşmadığı, ekonomik birimler arasında aşırı asimetrik güç ilişkisinin yaşanmadığı dönemde ekonomik işleyiş oldukça dengeli idi. Klasiklerin görüşlerinin bir başka açıdan önemi de son dönem görüşleri ilham kaynağı olması. Hatta bazı durumlarda olduğu gibi günümüz politikalarının şekillendirilmesinde model işlevi görmeleridir. Yeni sap görüşler ya da neoliberal görüşlerin teorik temelleri klasik görüşlere dayanır. Bu görüşün temel teorisyenleri olan Adam Smith ve David Ricardo'ya ilişkin bilgilere en Wikipedia. Org Wiki Adam Smith, en Wikipedia, Org Wiki David Ricardo adresinden ulaşabilirsiniz. Hangi gerekçelerle küçük devlet ve tarafsız vergi görüşünü savunabilirsiniz? Keynesyen yaklaşım 1929 büyük buhranın merkez kapitalist ekonomilerde oluşturduğu ekonomik kriz, yoğun işsizlik yaratarak derin sosyal sorunlara yol açtı. Gerek ABD gerekse Avrupa ülkelerinde milyonlarca işçi işsiz kaldı ve sefalete sürüklendi. Bu dönemde gelişmiş merkez kapitalist ekonomilerde yaşanan işsizlik gelişmekte olan ekonomilerde görülen yapısal işsizlik niteliğinde olmayıp krizin neden olduğu ve o döneme dek ileri kapitalist ekonomilerde görülmeyen ekonomik durgunluğun yol açtığı işsizlik idi. 1929 büyük buhran yıllarındaki ekonomik yapılar yakından incelendiğinde, gelişmiş kapitalist ekonomilerin geçmiş dönemlerdeki yapısal özelliklerinden epey uzaklaşmış, borsa işlemlerinin olağanüstü gelişmiş olduğu bir sürece girmiş olduğu görülür. Yeni dönemde para sadece ekonomik mübadele ve servet saklama aracı olarak görülmeyip bağımsız metal olarak da işleme sokuluyordu. Para ile borsada tahvil ya da özellikle hisse senedi adı altında çeşitli kağıtlar alınıyor ve bir süre sonra piyasa koşullarının el verdiği ortamlar oluştuğunda eldeki kağıtlar alış fiyatlarının üzerinde değerli satılarak spekülatif kar sağlanıyordu. Bu durum açıklamaya muhtaç yeni bir gelişme olarak algılanıyordu. 1929 büyük buhranı, ABD'nin batı kıyılarında ön ödeme sistemi ile yapılan yazlık tipi evlerin bir fırtınada yıkılması sonucunda finans dünyasında yaşanan sarsıntının oluşturduğu panik havasının üretici sektöre yansıması ile piyasaların kilitlenmesi, stokların yığılması ve üretimin neredeyse durma noktasına gelmesi ile oluşmuştu. Üretimin durması, doğal olarak istihdamda gerileme ve genel yoksullaşma yarattı. 1. Ünite maliye politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırlan 9 o döneme dek klasik ve neoklasik ekonomistlerin ağızlarından düşürmediği, piyasa işleyişinin otomatik olarak ekonomik dengeyi sağlayacağı, oluşabilecek herhangi bir dengesizliğin dahi piyasa süreçlerince ortadan kaldırılacağı görüşü 1929 büyük buhranı ve oluşturduğu sonuçlarla geçerliliğini yitirdi. Serbest piyasa kuralı olarak bilinen laissez-faire, laissez-passer, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler görüşü böylece yaşanan gerçeklerle de yıkılmış oluyordu. Diğer bir husus da kapitalist dünyada yaşanan 1929 büyük buhranının yanında, kapitalistlerin 1917 Sovyet devrimi ile oluşan sosyalist sistem nedeniyle aşırı tedirginlik yaşıyor olmasıdır. Sovyet devrimine karşı mücadele yapma durumunda olan kapitalist dünyanın derin kriz ve işsizlikle sarsılması, komünizmin lehine bir gelişme olarak görüldü. Büyük buhran Marksizmin kapitalist sistemin kaçınamayacağı krizler sonucunda son bulacağı görüşünü haklı çıkarır bir görüntü sergiliyordu. 1914-18 yıllarında bir büyük dünya savaşı geçirmiş ve 1929'da da derin bir krize girmiş olan kapitalist dünya, komünist bir devletin de kurulmuş olduğu bir dönemde bu krizden hızla çıkmanın yollarını aramak durumunda idi. İşte Keynes böyle bir ortamda sistemin kurtarıcısı olarak devreye girmiş ve böylece de maliye politikası kavramı ve uygulaması sonraki dönemlerde alternatif görüşlerle günümüze dek sürmüştür. Keynes'in kapitalist sistemin kurtarıcısı olarak ortaya çıkması, bir yandan teorik yaklaşımı bağlamında ekonominin işleyiş kurallarının açıklanmasında ortaya attığı yeni ve klasiklerden çok farklı görüşlerle, diğer yandan da bu teorik yaklaşımı destekler nitelikteki pratik yaklaşımı ile devlete ekonomide aktif görev vermesiyle açıklanabilir. 1929 büyük buhranından etkilenerek ekonominin işleyişi üzerine yeni görüş getirmiş olan Keynes, 1936 yılında yayınlamış olduğu İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi adlı ünlü eserinde ana fikir olarak şunla ağırlık vermiştir. İlk olarak Keynes'in üzerinde durduğu ilk sorun işsizliktir. İşsizliğin çözümü ise klasik görüş sahiplerinin savunduğu gibi rekabetçi serbest piyasa güçlerinde değil, toplam talebi yükseltmede rol oynayabilen kamu müdahalesindedir. İkinci olarak, Keynes eserinde bir yanda istihdam, diğer yanda da para ve faiz konularını ele alarak, yine klasik görüş sahiplerinin ekonomide dikotomi görüşünün aksine, parasal ve reel sektörler arasındaki etkileşimi vurgulamıştır. Böylece para sadece peçe işlevini gören dışsal ve yansız bir biri olmayıp ekonomik işleyişle organik bağ içinde bir metal konumuna getirilmiştir. 1929 Büyük Buhran dönemine gelene dek ağırlıklı olarak mikroekonomi alanı içinde kalan ekonomistler, fiyat mekanizması göstergelerini öne çıkarmışlar. Makroekonomi alanına geçememiş olup milli gelir düzeyi üzerinde etkili olduğu düşünülen tasarruf ve yatırım fonksiyonlarını dahi bir fiyat sürecine, faiz oranına bağlamışlardı. Bu konuda Keynes'in önemli teori katkısı, makroekonomiyi mikroekonomi temellerinden anlatmak değil, tam tersine, ekonominin işleyişini makroekonomi temelinden açıklamak olmuştur. Ona göre, tasarrufi yolu ile milli gelirin büyütülmesi doğru bir görüş olmayıp yatırımların yükseltilmesiyle milli gelirin yükseltilip, böylece elde edilen yüksek gelirden yüksek tasarruf potansiyeli sağlamak sistemin işleyiş dinamikleri açısından daha doğru bir yaklaşımdır. Böylece, ekonomi alanında dikkatler makroekonomi alanına kaydırılıyor ve makro büyüklüklerin makro değişkenlerle yönlendirilmesi gündeme gelmiş oluyordu. Bu bağlamda, yatırımların belirlenmesinde klasik dönemde kabul edildiği üzere sadece faiz oranı değil, faiz oranı yanında yatırımların marjinal etkinliğinin de dikkate alınması gerektiği ileri sürülmüştür. 10 Maliye Politikası I. Keynes'in makroekonomi alanında diğer önemli bir katkısı da toplam talebin toplam arza eşit olduğu denge koşulunda ekonomide tam istihdam düzeyinin sağlanamıyor olmasını işaret etmesidir. Keynes'e göre, mikroekonomi düzeyinde dengenin sağlandığı ve yatırım-tasarruf eşitliğinin oluşturulduğu denge durumunda tam istihdam sağlanamıyor olabilir. Tam istihdamın sağlanamamasının genel nedeni, klasiklerin aksine, fiyat ve ücret sertliğine bağlı olarak, işsizlik koşulunda ücretlerin geriletilmesinin mümkün olmaması kaldı ki ücretlerin geriletilmesi de arzu edilmemektedir. Çünkü ücret baskılamasının talep kısılması yoluyla milli geliri daha da gerileteceği düşüncesidir. Bu durumda, işsizlik durumunda ücret ayarlamaları ile istihdamı yükseltmek mümkün olmamaktadır. Eksik istihdam koşulunda da klasiklerin iddia ettiği gibi rekabetçi piyasanın dengeyi sağlaması söz konusu olmayacağından Keynesyen sistemde toplam talebin yükseltilmesi işlevi devlete verilir. Keynes'e göre, devletin ekonomiye müdahalesi sistemin işleyişini bozmayıp tersine tam istihdamı sağlayıcı işlev görür. Tam istihdamın sağlanmasına yönelik olarak kamu talebi ile destekli toplam talebe efektif talep adı verilir. Tam istihdamı sağlayan efektif talep, özel kesimin tüketim ve yatırım harcamaları toplamı ile kamu kesiminin tüketim ve yatırım talebi toplamından oluşur. Efektif talep, tam istihdamın sağlanmasına yönelik olarak kamu talebi ile destekli toplam talep miktarıdır. Keynesyen teorinin çok önemli diğer bir yaklaşımı da para hakkındaki görüşleridir. O döneme gelene dek paranın işlem aracı ve servet saklama aracı olarak iki işlevi var iken paraya üçüncü işlev olarak spekülatif işlev verilmiştir. Paranın spekülatif işlevi, paranın da diğer metaller gibi kendi değişim değeri olan bir metal olarak algılanmasını ve işleme sokulmasını açıklar. Spekülatif para talebinin para arzı ile kesiştiği noktada piyasa faiz oranının belirlendiği şeklindeki Keynesyen görüş, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının faiz oranını belirlediği klasik görüşten farklı olarak, dönemin parasal ve borsa işlevlerini açıklamada geçerli teorik yapıyı oluşturmuştur. Şöyle ki, borsada işleme sürülen paranın faiz karşısındaki negatif eğimi, borsa işlemindeki kağıtların değerleri ile ters ilintili olarak şekillenmektedir. Borsada kağıt alma dönemi değerlerin düşük, satma dönemi ise yüksek olduğu aşamalara denk düşer. Borsada kağıtların değerleri düşük olup, yükselmeye başladığında oyuncular alımlarını yavaşlatır. Bu durum, borsada kağıt alımlarının giderek yavaşladığını ve bireylerin taleplerinin giderek nakde döndüğünü gösterir. Tersinden okursak, borsada kağıtların değer kazanması faiz oranı ile ters geliştiğinden, kağıtların değerlerinin yükselmesi, faizlerin düştüğü, bireylerin kağıt almak yerine nakit kalmayı tercih ettiği anlamına gelir. Piyasa faiz oranı, para talebinin sabit olduğu koşulda para arzının yükseltilmesi sonucunda da yükselir. Veri faiz oranı koşulunda para arzında meydana gelen artışın faiz oranını düşüreceği ifade edilir. Bu durumun borsa ile ilişkisi ise şöyledir. Başlangıç para arzı ile belirli fiyattan kağıt almaya razı olan oyuncular, para arzı artınca bir miktar daha kağıt almaya yönelerek eskiye oranla daha fazla para tutmanın faiz maliyetinden kaçınmaya yönelirler. Borsada daha fazla kağıda talep gösteren oyuncular, bu rolleri ile kredi talep edenlere daha ucuz nakit sağlıyor olmaktadır. Görülüyor ki borsada işlem gören kağıtların değeri faiz oranı ile ters ilişki içinde değişir. Likidite tuzağı, verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durumdur. Keynes'i borsa işlemlerinin yani parasal sektörün yatırım işlemleri ile yani reel sektörle irtibatlandırılması ve yatırım ile faiz oranı arasındaki ilişki bağlamında klasik görüşten ayrıldığı ve teknik anlamda maliye politikasının oluşumuna yol açan temel nokta, yatırımların teşvik edilmesinde para politikasının tıkandığı yerde devletin devreye sokulmasıdır. Şöyle ki, klasik görüşte yatırımları teşvik edebilmek için faiz oranının düşürülmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak para arzının artırılması faiz oranını düşürür. Fakat bir noktadan sonra bireyler nakit tutmayı tercih ederek para tabanının genişlemesine rağmen faiz oranının daha fazla düşmesini engelleyebilir. Keynes'in mutlak nakit tercihi olarak ifade ettiği, ancak teoride Robertson'un tanımı ile likidite tuzağı olarak bilinen bir ünite maliye politikası, kavramlar, etkinliği ve sınırlan 11 bu nokta para politikasının etki alanının bittiği yerdir. Likidite tuzağının bulunmadığı ve para talebinin faiz esnekliğinin yüksek olduğu alanlarda para tabanının genişletilmesi yoluyla faiz oranının düşürülebildiği koşulda da yatırım taleplerinin faiz karşısında esnekliği çok düşük veya sıfır olabildiğinden yatırımlar yapılmayabilir. Diğer bir deyişle, bu durumda faiz düşüşlerine karşı yatırımlar olumlu tepki vermemektedir. İşte böyle koşullarda devlet otonom yatırım olarak bilinen ve piyasa göstergelerinden bağımsız olarak gerçekleştirilen kamu yatırımlarına yönelir. Keynes borsaların işlevlerini öne çıkarmış olmakla beraber her koşulda borsa işlemlerini benimsememektedir. Keynes, borsada işleme sürülen kağıtların temsil ettikleri ekonomik birimlerin gerçek değerlerinden uzaklaştığı derecede borsa işlemlerine kumarhane işlemi adını vermiştir. Kumarhane tipi borsalarda sağlanan kazançlar gerçek ekonomik katkıyı yansıtmadığından toplumda haksız gelir dağılımına yol açarak etik kurallar çerçevesinde meşruiyetini yitirir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ileri kapitalist ekonomilerde uygulanmış olan sosyal demokrat politikalar Keynesyen teori üzerine inşa edilmiştir. Keynes'in ana görüşü tam istihdamı sağlayacak efektif talebi yüksek düzeyde tutmak olduğundan, toplumda gelir dağılımını olabildiğince düzeltici sosyal politikalar uygulamak Keynes politikalarına uygun düşüyordu. Amaç efektif talebi oluşturacak düzeyde talep oluşturmak olduğundan, Keynesyen maliye politikasının gerekli koşullarda açık piyasa işlemleri ya da hazinenin merkez bankasından borçlanma yoluyla para tabanı genişletilerek para politikası ile desteklenmesi de savunulmuştur. Çünkü deflasyonist dönemde bütçe açığının para arzı ile desteklenmesine simetrik olarak enflasyonist dönemde de bütçe fazlasının para tabanının daraltılması ile güçlendirilmesi politikaların etkinliği açısından olumlu görülmüştür. Örneğin, otonom yatırımlar yapılırken özel kesim yatırımları üzerinde dışlama etkisi yaratabilecek faiz yükselişinin para tabanının genişletilmesi yoluyla önlenmesi politikanın etkinliği açısından tercih edilir durumdur. Ekonomide Keynes'in önemi sadece maliye politikasının temellerini atarak ekonomilere makro açıdan yaklaşımın önemini göstermekten ibaret olmamıştır. Keynes, ekonomilerin işleyiş mekanizmalarını bir bütünsellik içinde modelleyerek kantitatif araştırma yapanlara altyapı hazırlamıştır. Keynes modelinde ekonomi, parasal ve reel kesimlerin tam bir etkileşimi içinde bütünsel bir yapı olarak çalışmaktadır. Böylece, kurulan modeller yardımı ile ekonomideki herhangi bir değişkenin ne tür sonuç doğuracağı kestirilebilir konuma gelmiş olmaktadır. Keynes'in teoriye yaptığı diğer önemli bir katkı da sonraki aşamalarda çok farklı ve çeşitlendirilmiş şekilde kullanılacak olan ekonomik olgularla ilgili beklentiler yaklaşımını getirmiş olmasıdır. Maliye politikası 3 nolu bloğun sonu.